Meclis gündemi. Meclis gündemi programını sevgili dinleyenlerimiz, ben Dilek Beyhan Günalp ve Murat Baran birlikte hazırladık. Program danışmanımız Hakkı Kurban, sesimizi sizlere ulaştıran teknisyen arkadaşımız Ayhan Taşçı. Yine güzel bir gün diliyoruz. Meclis gündemi programına ulaşmak isterseniz telefonlarımızı hatırlatalım. +90 312 463 34 19 463 34 21. E-posta adresimiz meclisgundemi@trt.net.tr. Facebook sayfamızdan da ulaşabilirsiniz. TRT TSR Meclis Gündemi ve Twitter adresimiz ise TRT TSR Meclis Go1. Stüdyomuzda Türkiye Büyük Millet Meclisi Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu'yla Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu üyesi, AK Parti İnsan Hakları Başkan Yardımcısı ve Konya Milletvekili Doktor Hüsniye Erdoğan bizimle birlikte. Efendim hoş geldiniz stüdyomuza, merhaba.
Merhabalar, hoş buldum.
Gazeteci Hakkı Kurban bizlerle birlikte, siz de hoş geldiniz stüdyomuza. Biz Sayın Erdoğan'la Aile Bütünlüğü Komisyonu raporunu konuşacağız burada ve kırsalda kadının nasıl çalışmalar yaptığını, kadının rolünün ne olduğunu değerlendireceğiz kendisiyle. Ama öncelikle Sayın Kurban, bugün bize meclisteki o gündem yoğunluğundan söz etmenizi istiyoruz. Bu hafta milletvekillerinin ajandasında öne çıkan başlıklar ne oldu?
Evet, genel kuruldan başlayalım. Nüfus hizmetleri kanun tasarısı değerlendiriliyor genel kurulda. Dün tasarının 20 maddesi değerlendirilerek birinci bölüm tamamlanmış oldu. Bugün de görüşmeler devam edecek. İçeriğinden biraz bahsedelim çünkü yurt dışındaki vatandaşlarımızı da ilgilendiren bazı maddeler var içerisinde. Öncelikle sağ olarak dünyaya gelen her çocuğun doğumdan itibaren Türkiye'de 30 gün içerisinde nüfus müdürlüklerine bildirilmesi gerekiyor. Yurt dışında bu süre 60 gün içerisinde gerçekleşecek ve dış temsilciliklere bildirimde bulunabilecek. Tabii doğum bildirimleri doğumu gerçekleştiren sağlık kuruluşlarına da yapılabilecek. Böyle de bir kolaylık sağlandı. Çocuğa konulacak isim 3 adı geçmemek üzere ve kısaltma yapılmadan kimliğine işlenecek. Yurt dışındaki çocuk bildirimleri yabancı makamlardan alınan resmi belge veya raporun dış temsilciliğe verilmesiyle gerçekleştirilecek. Doğum bildiriminin dış temsilciliğe bizzat yapılamaması halinde yabancı makamlardan alınan resmi belge veya raporla çocuğa konulan adın belirtildiği dilekçenin ana ve babanın kimlik bilgilerini gösteren belgelerle dış temsilciliğe göndermesiyle bu işlem tamamlanabilecek.
Evet, aslında çok güzel bir çalışma. Yani vatandaşlarımız nasıl ulaşabilirler Hakkı Kurban hani bu detaylara?
Tabii şu an kanun görüşmeleri devam ediyor. Evet. Kanun görüşmeleri tamamlandıktan sonra Sayın Cumhurbaşkanı'na arz edilecek. Oradan onay aldıktan sonra resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe girecek. Resmi gazete vasıtasıyla da ulaşılabilir. Evet. Aynı şekilde şu an Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin sitesinden de kanun tasarısına ulaşabilir vatandaşlarımız. Evet. Bunun ötesinde özellikle çok tartışılmıştı müftülere nikah kıyma yetkisinin verilmesi. Bu maddede mecliste kabul edilen konulardan biri ki genel kurulda en çok üzerinde durulan maddelerden biri bu oldu. Bunun yanı sıra tabii görüşmeler sırasında farklı konular gündeme geldi dedik. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu bazı bilgiler aktardı. Türkiye'de şu anda 3 milyon 135 bin Suriyeli vatandaş olduğunu bildirdi. Bunun 1 milyon 510 bini 0-18 yaş grubunda, yani çocuk yaşta olan insanlardan oluşuyor. Hakikaten Türkiye'nin ne kadar önemli bir ülke olduğunu, bu anlamda sığınmacılar için ne ifade ettiğini çok da anlamlı gösteren rakamlar bunlar. Meclis Genel Kurulu'nda nüfus hizmetleri kanun tasarısı görüşülüyor ama pazartesi günü önemli bir konu değerlendirildi. Olağanüstü hal uygulamasının 3 ay daha uzatılması kararlaştırıldı ve bugün itibariyle o uzatma süresi de başlamış oldu. Bunun da altını çizelim. Özellikle terörle mücadele Türkiye'nin öncelikli gündem maddelerinden biri. Suriye'de ve Irak'ta önemli gelişmeler yaşanıyor. Bu konulara ilişkin de milletvekillerinin çok yakından gelişmeleri takip ettiğini altını çizelim. Tabii Türkiye'nin hassasiyetleri var. Özellikle Irak özelinde de gayrimeşru bir referandum gerçekleştirildi. Hemen ardından Irak ordusunun bölgede bazı bölgeleri kontrolünü aldığını biliyoruz. Bu bölgelerle ilgili özellikle Irak'ın toprak bütünlüğünün korunması, o bölgelerde demografik yapının değiştirilmemesi, terörist unsurların oralarda yerleştirilmemesi gibi Türkiye'nin hassasiyetleri muhatap ülkelere tek tek iletiliyor. Bunun altını çizelim. Tabii komisyonlara bakacak olursak Plan ve Bütçe Komisyonu'nda torba yasa tasarısı değerlendirmeleri devam ediyor. Onlar da artık son aşamalara gelindiğini söyleyebiliriz. Özellikle engelliler için geçmiş programlarımızda vatandaşlarımızın bazı talepleri olmuştu. Özel tüketim vergisi muafiyeti sağlanıyor engelliler için. Önerge verildi dünkü görüşmeler sırasında ve motor hacmi 1600 santimetre küpü aşmayan ve vergisiz fiyatı 90 bin liraya geçmeyen araçlar için uygulanacak bir kolaylık oldu. Muafiyet sağlandı. Tasarının ilk halinde bu sınır 70 bin lira olarak yer alıyordu. Yani 90 bin de çıkartılmış oldu. Bu düzenlemeyle şu anda vergiyle birlikte fiyatı 170 bin liraya kadar, yılbaşından sonra uygulanacak yeniden değerleme fiyatıyla da 195 bin liraya kadar araçlar alınabilecek. Engelliler için önemli bekledikleri bir haberdi. Bunun altını çizelim. Tabii biraz önce belirttiğimiz gibi önemli gündem maddeleri var. Milletvekilleri özellikle Sayın Deniz Baykal'ın sağlık durumunu da çok yakından takip ediyorlar. Biz de buradan acil şifa diliyoruz. Yayına gelmeden önce doktorların yaptığı açıklama. Dünden bu yana durumunda çok önemli bir değişiklik olmadı ama bazı sosyal medya sitelerinde belirtildiği gibi bir kötüleşme de olmadığı yönünde. Sayın Hüsnü Erdoğan da konuğumuz, kendisi tıp doktoru, şüphesiz kendisi de çok yakından takip ediyor. Allah'tan acil şifa diliyoruz.
Allah'tan acil şifalar diliyoruz. Evet, bizler yani stabil de bir durum söz konusu Sayın Baykal'ın. Şimdi Aile Bütünlüğü Komisyonu raporunu konuşacağımızı söylemiştik Sayın Erdoğan'la. Biraz önce de Hakkı Kurban'ın söylediği gibi bir tıp doktorusunuz siz. Giresun ve Konya'da 4 yıl, Van'da 11 yıl. Sağlık Ocağı'nda Çocuk ve Kadın Hastanesi acil serviste görev aldınız. Şimdi milletvekili olarak yine halkın içerisindesiniz aslında. Yine değil mi? Halkın içerisinde siyaset yapıyorsunuz. Evet. Biraz gerisini sizden dinleyelim. Tamam. Aslında bizim sorumuz boşanma olaylarının araştırılması komisyonunu rapora döktünüz. Sadece o değil, aile bütünlüğünü olumsuz etkileyen unsurlar. Komisyona neden gerekli oldu diye soracağız. Hı hı. Yola çıkarken ne hedeflendi diye soracağız ama öncesinde sizi biraz dinleyicilerimize tanıtalım.
Ben dinleyicilerimize selam vererek başlamak istiyorum. Hepsini saygıyla, muhabbetle, en kalbi duygularla selamlıyorum. Sesimiz aracılığıyla da onlara ulaşmak, tabii sizin aracılığınızla da ulaşmak bizleri memnun etti. Konuk ettiğiniz için de teşekkürler ediyorum. Hayatımız var, 52 yıllık. Yaşımı söylemekten de çok gocunmuyorum.
Maşallah.
Tabii bu hayat yani annemize, babamıza teşekkür ederek de başlamak istiyorum. Allah onlardan razı olsun, bizleri yetiştirip buralara kadar gönderdiler. Kolay bir hayat değildi bizim hayatımız. 65 Sarıyönü doğumluyum. Konya'nın bir ilçesi, küçük bir ilçesi. İlkokuldan sonra 76'larda öyle kız çocukları çok okutulmazdı. Şimdi bizi dinleyen vatandaşlarımızın içinde bu tür yavrular varsa hiç umutlarını yitirmesinler. O yüzden hayatımın bu kısmını biraz böyle uzatarak ve geliştirerek anlatmak istiyorum. Ben ortaokula gitmedim. Böyle bir kendimi hazırlama kursuna gittim. 2 yıl sonra o ilkokuldan. Ve o kursa gidince anladım ki dışarıdan da dersler verilerek ortaokul bitirilebiliyor. Ondan sonra tabii ki başvurdum İmo Tip kısmına. Ve 36 derslik ortaokul kısmını 3 ay gibi kısa bir zamanda bitirdim dışarıdan. 3 yılı 3 ayda bitirmiş maşallah oldum. Bizim gibi nice yavrular vardır şu anda sesimizin gittiği yerlerde. Çabalarının boşa gideceğini düşünmesinler. Her çaba, her gayret mutlaka karşılık bulacaktır. Yeter ki insanın içinde o heves, o duygu hiç kaybolmasın.
Yani endişe etmesinler.
Tabii dışarıdan bitirdikten sonra artık içeriden okuyabileceğime dair kanaat gelişti. Hem ailede hem bende. Sonra devam ederek liseyi, Konya İmam Hatip'in lisesi bölümüne ilk olarak mezun oldum. İlk mezunlarından. Sonra tıp fakültesini kazandım. Tabii malum bizim geçmişte başörtüyle ilgili sıkıntılarımız vardı. O dönemde bir öyle kesintiye, inkıtaya uğradı 4 aylık bir süreçte. Ama biz derslere devam ettik ve o dersleri dışarıdan tamam şey yaparak, takip ederek efendim hiç bütünlemeye bile kalmadan tıp fakültesinden mezun olduk. Mezun olduk, Giresun'a mecbur hizmete gittik. Tabii yani bu hani geçmişi anlatırken ve anneme babama teşekkür ederken o hayatı, çocukluk hayatımın sosyal yönünü de anlatmak isterim. Yani biz bir işçi çocuğuyuz. Efendim 4 kardeşimiz var. 4 kardeşimizi babam okutmaya çalışıyor. Ve babamın getirdiği gelir de yani o zamanki şartlarda böyle kıtı kıtına yetiyor. Soframıza baktığımız zaman kahvaltı sofrasına ben hatırlarım, bunu söylemekten de hiç gocunmam. Yani yine memleketimizin köşelerinde böyle yavrular vardır. Bir zeytini 2 kere de yediğimi hatırlarım, o günleri hatırlarım. O günler kolay günler değildi ama Allah izin verdi ve gayretler olunca işte bakıyorsunuz sizin huzurlarınızda milletimize hizmet etme gayreti içinde olan vekillerden birisi oluveriyoruz. Hem bu dışarıdan bitirme, kız çocuklarının eğitim öğretim noktasına dikkat çekmek istiyorum aslında, evet, bunlardan bahsederken. Çünkü bu özel bir hayat, hani burada ne gereği var söyleniyor gibi algılanmasın diye burada. Yavrularımız ilim tahsili, eğitim, öğretim tahsili bizim için çok önemli. Özellikle kız çocuklarımız için. Bakın bu aile bütünlüğü komisyonunda biz bunları, bu sorunları irdelerken eğitimin ve öğretimin işte bazı bölgelerimizde işte sorunlu halde olduğunu gördüğümüz ve aile bütünlüğünü gelecekte etkilediği için bunlara dikkat çekmek istiyorum. O yüzden hayatımın bu kısmını belki biraz da geniş olarak anlatıverdim.
Evet, fakirlik, dinleyenlerimiz için de şüphesiz, evet, çok güzel, evet, bir örnek efendim. Evet, evet. O anlamda bunları, evet, aktarmanız çok yerli yerinde güzel oldu. Diliyoruz ki dinleyenlerimiz de eğer bu, evet, durumda olanlar varsa hakikaten hem kız çocuklarını okutma anlamında, evet, hem de çalışmaları anlamında o gerekli kolaylıkları sağlarlar, ortamları hazırlarlar. Evet. Çok önemli.
Tabii mecbur hizmet Giresun, sonra Konya, sonra 11 yıl eşim akademisyen olduğu için Van. Tabii Van'a bir parantez açmak istiyorum. Van'da hemşehrilerime selam ediyorum buradan. Yurdumun her köşesine selam ediyorum. İnsanın doğduğu ve doğduğu yer önemli ama doyduğu yerde bir o kadar önemli. İnsanlar gittiği yerde, gittiği yerle alakalı ünsiyet kuruyor. Orada biz çok güzel dostlar edindik. Vatanımın her köşesi o kadar güzel ki, yani fiziki olarak da, sosyal yaşantı olarak da, kültür olarak da. Efendim ben şimdi gittiğim zaman Van'a mesela oradaki insanlarımızın sofralarına otururum gayet rahat. Evlerinde gider kalırım. Yani anlaşmamda, oturup kalkmamda, kültür alışverişimde hiçbir sıkıntı yok. O yüzden buradan özellikle o bölgedeki kardeşlerime selam ediyorum. Gönlümüzün ve zihin dünyamızın onları tamamen kucakladığını söylemek istiyorum. Bizim hiçbir ayrımız gayrımız yok.
Biz, evet, hiçbir zaman olmaz.
Bin yıldır bu topraklarda hep beraber yaşadık ve dışarıdan gelecek her türlü etkiyi, yetkiyi, her türlü dalavereyi aşacak güce de, imana da, zihni efendim şeye de, gayrete de sahibiz diye burayı noktalamak istiyorum.
Evet, tabii farklı bölgelerde görev yaptınız tıp doktoru olarak. Daha sonra milletvekili olarak il il gezdiniz, yurt dışına gittiniz. Bu, evet, anlamda toplumun farklı dokularında görme ve onlarla iç içe olma fırsatı yakaladınız. Evet. Bu anlamda tabii aile bütünlüğünü koruma ve araştırma komisyonunda da görev almanız önemliydi. Evet. Öncelikle komisyonla ilgili değerlendirmelere neden böyle bir komisyona gerek duyuldu? Oradan başlayalım, evet, isterseniz efendim.
Tabii bizim neden gerek duyuldu? Çünkü toplumumuzda bir yara olmaya başladı boşanma olayları. Yani bizi aile bizim toplumumuzun temel taşı. Yani ailenin mutluluğu, topluluğun mutluluğu. Aile bireylerinin mutluluğu, ailenin, yani bunu silsile edersek, bireylerin mutluluğu, ailenin mutluluğu, toplumun mutluluğu. Dolayısıyla sağlıklı bireyler, sağlıklı toplumları oluşturuyor felsefesinden hareket ederek. Burada eğer bir problem varsa bu problemi nasıl aşarız? Efendim bireyleri nasıl mutlu ederiz? Sorunu nasıl çözeriz? Den hareketle biz böyle bir komisyonu kurma kararı aldık. Dört partinin de konsensusuyla komisyon 14 Ocak 2015 yılında kuruldu. Ve bütün üyeler buna katkı sağladı. Teşekkür ediyoruz hepsine. Ve tabii ki rapor revize edilerek, yani sonucunda bir rapor oluşturularak da Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na verildi. Tabii biz bölgeleri gezerken çok farklı problemlerle de karşılaştık. Yani hem problemler farklı, hem boşanma nedenleri farklı, hem de işte rehabilite edici veya işte çözüm önerileri noktasında da farklılıklar gözümüze çarptı. Tabii biz bunu raporumuza yansıttık. Bunları tek tek açabiliriz.
Yani ne gibi farklılıklar?
Mesela isterseniz şeyden başlayalım. Yani bu oranların nasıl olduğundan başlayalım ki hani bir silsile içinde gidelim. Mesela bizim oranlarımız efendim çoğu ülkelere göre daha alt seviyede. Yani biz boşanma olaylarının neredeyse en az yaşandığı ülkeler kategorisindeyiz. Aslında mesela basına baktığınız zaman bunun biraz daha yüksek tutulduğu, yani hani kelimemi lütfen arkadaşlar hoş görsünler, abartıldığı noktasını vurgulamak istiyorum. Yani şimdi 2015'teki rakamlar, pardon 2013'teki kaba boşanma hızı dediğimiz 1000 kişideki boşanmayı, yani formülize edildiğinde 1.67 2013'te, 2015'te 1.69 olmuş. 2016'da yine aldım bu verileri de TÜİK'ten gelirken 1059'a düşmüş. Bakın abartıldığı gibi boşanma olayları aslında artmamış, geçen yıl itibariyle düşmüş. Peki 2023'te bu hesaplamaya göre 1.93 olacak. Yani ya Avrupa ülkeleri ve çevre ülkelere baktığımız zaman biz boşanma olaylarının daha az yaşandığı ülkeler kategorisindeyiz. Bu bir sevindirici. Ama yerele baktı, yani Türkiye içine baktığımız zaman da ben bu veriyi yeni aldığım için hani giderek artıyor diyemeyeceğim. Çünkü biz komisyonda incelerken 13'e bakıyorduk, 15'e bakıyorduk. Yani işte 0.002 artış varken şimdi 1059 olmuş. 1069 iken 1059'a düşmüş, evet. 2016 yılı itibariyle. Tabii bu sevindirici bir rakam ama yani boşanma olayları derken sadece bir olayı düşünmüyoruz. Yani boşanmadaki insanların durumu, çocukların efendim ne halde olacağı, velayeti, nafakası, efendim
psikolojik sıkıntıları.
Bir de bizim toplumumuzda bu boşanma mesela biraz gürültülü seyrediyor. Hani öyle söyleyelim, yani bunu belki başka kelimelerle de telaffuz edebiliriz ama gürültülü seyrediyor. Daha medenice yani o kelimeyi kullanırsam hata mı ederim ama yani böyle çok da ya işte... Tamam boşanıyoruz kardeşim, çocuğumuzu da birbirimize gösterelim, nafaka ne istiyorsun şu olsun vesaire denmiyor. Biraz gürültülü seyrediyor. Tabii bu aşamaları biz sağlıklı yürütülmesini istiyoruz.
Dolayısıyla İşin içine aileler giriyor.
Giriyor. Tabii. Dolayısıyla bu komisyonun kurulmasının hedeflerinde de bütün bu söylediğimiz süreçlerin hepsine çözüm üretilebilecek. İşte şiddet varsa rehabilite edilebilecek. İşte efendim istismar varsa cezalandırılabilecek. Her türlü şeyi kapsayacak şekilde araştırdık. Ne yaptık biz burada? 19 toplantı yaptık. 500 tane kişi, kurum ve kuruluş dinledik. 9 tane seyahat yaptık. 9 bölge gezdik. Ve 2 yurt dışı gezisi yaparak 4 ülkede incelemelerde bulunduk.
Ailelere baktınız, konuştunuz. Evet. En önemli sorun olarak ne gözünüze çarptı efendim?
En önemli sorun olarak yani onu şey yapıyor. Aile Sosyal Politikalar Bakanlığı'na baktığımız zaman sorun 2014'te yapılan iletişimsizlik oluyor. İşte 2011'de yapılan efendim şeyde, siz söyleyin, araştırmada daha farklı sonuçlar çıkıyor. Yani iletişim değil de işte efendim ekonomik, işte efendim
şiddet
ailelerin işin içine girmesi gibi efendim şeyler söz konusu oluyor. Ben şurada tabii notlar almıştım. Bunları daha bir kategorize ederek söylemek istiyorum. Mesela şeyde Aile Sosyal Politikalar Bakanlığı'nda yakın çevre müdahaleleri birinci planda %40 oranında. Duygusal iletişimin sona ermesi ikinci planda. Aldatma üçüncü, ekonomik sorunlar ve şiddet dördüncü. Bakın aslında toplumda şiddet daha ön planda gibi görünür ama şiddet değil. Yani ön planda olan boşanmalarda. Kadına erkeğe göre farklı söylenildiğinde mesela kadın için efendim yaşam kötü alışkanlıklar, yaşam tarzı ve diğerleri gibi oluyor. Pardon, erkeklerde yaşam tarzı. Efendim,
kadınların kötü en çok şikayet ettiği konu
evet. Bunlar. Ve diğerleri kadınlarda ise kadınlara geçtiğimiz zaman şiddet oluyor. Aslında bizim daha çok toplumda konuştuğumuz nedir? Şiddet ön plandadır. Kadınların açısından işte boşanma nedeni sayılan daha ön plana geçiyor. Aslında bizim genele baktığımız, başka bir araştırmaya baktığımızda da işte %27 oranında sorumsuz ve ilgisiz davranma ön plana çıkıyor.
Evet, aslında burada da evet. iletişim sorununun ön plana çıktığını evet. görüyoruz. Evet.
İletişim ön plana çıkıyor. Tabii biz yani bu şey irdelerken, incelerken, araştırmalar, komisyonlar çalışmasını devam ettirirken bütün bunlarla ilgili verileri toplamaya çalıştık. Siz baştan hani mevzuya girerken soru yöneltmiştiniz. İşte hı. bölgelere göre nasıl bölgelere, farklılıklar evet. oluyor diye. Mesela biz ilk ziyaretimizi Kilis, Antep o bölgeye yaptık. Orada ilginç veriler geldi karşımıza. Biz nasıl çalıştık? İlk önce isterseniz çalışma sistemimizden bahsedelim. Yani şeye gittiğim, yerele gittiğimiz zaman. Yereldeki STK'lar, belediyede bu alanda hizmet veren varsa birimler, belediye başkanları, valiler, ondan sonra efendim uygulayıcılar, emniyet müdürlüğü, savcılık, hakim ve mağdur ve örnek aileler. Biz bunları gördük. Hepsini bir araya getirdik. Yani hepsinden örnekler olarak toplantı salonlarında herkes eteğinde ne varsa o taşları döktü. Yani tabiri caizse efendim işte hakimler ve savcılar, hakimler diyelim, farklı şeylerden söz etti uygulamalar açısından. İşte STK'lar olayın farklı bir yönüne baktı. Ama Kilis'te gördüğümüz şuydu, Kilis Antep yöresinde. Mesela orada arabuluculuk müessesesinin daha ön planda olduğunu gördük biz. Ve bunun da başarılı sonuçlarla uygulandığını gördük.
Ya büyükler hani, arabulucu.
Evet, büyükler arabulucu. Ha bizim kültürümüzde de vardır bu. Evet, var. Ama biz mesela şimdi kanunlarımızda da vardır. Şiddet ve cinsel istismar olan konularda biz arabuluculuk müessesesinin çok da çalışmasını da istemiyoruz açıkçası.
Evet.
Yani şiddet ve arabuluculuk. Zaten 6284 sayılı yasamızda da kadının şiddete maruz kaldığında korunmasına yönelik yasada da bu var. Şiddet ve istismar varsa biz o arabuluculuk tarafını kapatıyoruz olayın. Direkt efendim
yasal
uygulamalara evet. sevk ediyoruz.
Yurt dışına da gittiniz efendim. Oradaki tespitleriniz Türkiye ile ne ölçüde uyumlu
İsterseniz
çıktı?
İsterseniz bölgeleri biraz
tabii,
geçelim
tabii,
mi?
Buyurun,
şimdi
tabii,
orada ben ön plana çıktığını gördüm. Boşanma olaylarının çok fazla olmadığını gördüm. Hani biz oraya giderken şöyle bir endişe taşıyorduk. Orada Türkiye'de nüfusundan daha fazla Suriyeli göçmen barındıran bir evet. şehrimiz Kilis. 93 bin yanılmayayım hani 2015 rakamlarını söylüyorum. 90 küsür bin yerleşik halk var. 120 küsür bin göçmen misafirimiz var. Ama orada şiddet olaylarında artış yok. Bakın ilginç gelen veriler bize. Boşanma olaylarında olan bir artış yok. Halbuki işte onlar geldi işte ikinci eş olarak alınıyor falan filan diye böyle bir yaygara koparılıyordu. Öyle bir şey yok. Ondan sonra ve ilginç olan, çok fazla da ilginç olan bir şey, kadın cinayeti yoktu o yıl itibariyle. Yani bakın hani hep doğuda işte şöyledir böyledir. Ya bizim hani biraz sonra medyaya da geleceğiz de biz algı yaparken, haber yaparken, algı oluştururken insanlarda yani daha düzgün verilerle, daha düzgün haberlerle gitmemiz lazım insanlarımıza.
Bir örnek üzerinden genellememek
yani, evet, genellememiz lazım. Çünkü öyle gittiğimiz zaman insanların hayata dair umutları, hayata dair bakışları, gençlerimizin evliliğe dair beklentileri, umutlarını söndürüyoruz yani. O noktayı medya olarak biraz daha irdeleyerek, daha inceleyerek, daha dikkatlice, rikkatlice yapmamız lazım diye söylemek istiyorum. O bölgeyi bıraktık. Nereye gittik? Bursa'ya gittik mesela. Bursa'da farklı bir şekilde yansıdı. Efendim Karadeniz'e gittik. Orada farklı şeyler gördük. Antalya'ya gittik. Farklı şeyler gördük. Belki bu noktada şunu söylemek lazım. Bizim en fazla boşanma olaylarını yaşadığımız bölgemiz neresi dersek Ege diyoruz. %2.3. İşte efendim en az olarak neresi dersek Orta Anadolu 0.6. Yani efendim mesela işte çözüm yolları noktasında yani mesela arabuluculuk doğuda öne geçiyor gittiğimiz yerde. Batıda farklı şeyler öne geçiyor. Tabii bunların hepsi raporize edildi.
Aslında Türkiye'nin ne kadar çok kültürlü, yapısının ne kadar evet. bölgelere göre değiştiğini evet. gösteren veriler olmuş. Evet. Yurt dışına da gittiniz dedik.
Evet,
özellikle Almanya Türk vatandaşlarının çok yoğun yaşadığı
doğru,
ülkelerimizden biri.
Doğru, çok doğru. Şimdi Almanya, Hollanda iki gezi yapıldı. Ben ikisine de katılamadım. Çünkü malum 15 tane üyemiz var. İşte bir de tabii bütün partilerden katılım var.
Görev paylaşımı yapılarak.
Gidildi. Ben ikisine de katılamadım ama verileri aldığım arkadaşlardan dinlediğim verileri ve raporize edilen verileri söylemek istiyorum. Niye bu ülkeler tercih edildi? Bu ülkelerde bizim özellikle Almanya'da 3-3,5 milyon vatandaşımız var. Tabii onların hem ailevi sorunları hem kadın sorunları hem çocuk sorunları bilmek durumundayız. Yani ben hatırlarım yani şimdi buradan söylersem uygun olur mu bilmiyorum ama ilkokul arkadaşım benim sınıf arkadaşım ta 70'lerde mezun olduk bir daha yüzünü görmedim. Komşumuzdu ve eşini orada mesela katletti. Yani sonradan duydum ve çocukları Alman hükümeti aldı. Şu anda çocukların nerede olduğu belli değil. Yani bizim böyle sorunlarımız var. Yani
aslında
o çocuklar
çok sıkıntılı çok büyük bir şey
evet.
Yani.
Yani şimdi biz bunları tabii bizim kadın erkek fırsat eşitliği ben oranın da üyesiyim. Kadın erkek fırsat eşitliği komisyonunun yurt dışındaki aileler alt komisyonu var şu anda. Onlar da farklı ülkelere geziler yaptılar. Mesela bu problemlerin de işte getirilmesi oralardan, öğrenilmesi, çözümler üretilmesi noktasında da bizim meclis olarak milletvekilleri olarak yapacağımız şeyler var. Dolayısıyla yani sorumluluğumuz çok büyük açıkçası.
Evet, ne yazık ki bazı olumsuz olayları tabii biz de haberlerimize yansıtıyoruz. Yurt dışında özellikle bazı ülkelerin Türk çocuklarını alarak ailelerinden uzaklaştırmaları evet. hakikaten önemli bir sorun evet. olarak karşımıza çıkıyor.
Oraları seçtik hani şey dedik vatandaşlarımız çok fazla. Mesela uygulamalar farklı oralarda. Onları incelemek istedik komisyon olarak. İşte mesela biz raporumuza da yansıttık. Şimdi boşanma noktası raporun sonuna doğru gidiveriyoruz hemen böyle konuşurken. Boşanma olurken bizim ülkemizde velayet sadece bir tarafa veriliyor. Oradaki ülkelerin birinde mesela velayet ortak. Hani çocuk nerede isterse orada kalabiliyor. Veya bizim ülkemizde çocuğu gösterilirken icra aracılığıyla gösteriliyor. Ama orada daha farklı uygulamalar var. Yani hem iyi uygulamaları görmek alacağımız şeyler varsa hem de vatandaşlarımızın çok fazla yaşadığı ülkeler olarak onların problemlerini komisyona taşımak ve çözüm üretme noktasına gitmek amaçlı
bunlar
oralara ziyaretlerimiz yapıldı.
Yani mesela velayet söz konusu olduğunda çocukların yaşı küçükse eğer değişmediyse kız çocukları babaya, erkek çocukları anneye verilir diye hani biliyorum değişmediyse bizde evet. yani Türkiye'de yaş küçükse aslında gerçekten de velayetin ortak olması gerekmez mi? Değil yani, mi? Yani çünkü ortak bir...
Biz raporumuza onu derc ettik. Yani evet, böyle uygulama yani olsun. Gittiğimiz ülkelerde böyle
olarak,
uygulamalar evet. var. Artı bu çocuğun gösterilmesi noktası da çok ince bir nokta. Yani şimdi kapınız çalınıyor. Polis geliyor, sizden çocuğu alıyor, babaya götürüyor. Yani bu zaten anne ve babanın ayrı olması çocukta bir
travma,
travma oluyor, oluşturuyor. Şimdi bir de polis aracılığıyla, yani kolluk kuvvetleri aracılığıyla, her ne kadar polislerimiz çok güzel davransa da, öyle davranıyorlar zaten ama yani işte icra memuru aracılığıyla alıp kolundan tutulması, hani cici bici de olsa hiç önemli değil, güler yüz vesaire, ama böyle yapılması tabii çocuğun travmasını katlıyor gibi düşündük. Biz düşünüyoruz, örnekleri de öyle çünkü. Bu noktada da çözüm üretilmesini biz raporumuza yazdık. O noktada düzenlemeler inşallah yapılacağına inanıyoruz.
Evet, ben raporu incelerken medya ile ilgili de bazı eleştirileriniz ve önerileriniz vardı. Özellikle evlenme programları çok tartışılan bir konuydu.
Yani evet. Çok büyük bir sıkıntıydı. Evet. Çok şükür ki onlardan kurtulduk diyorum.
Evet, ne tür tespitleriniz ve tavsiyeleriniz var?
Tabii biz yani başlıklarımızda medya vardı. Çünkü medya bizim hayatımızın her alanında, çıkarmamız mümkün değil. Yani insanlar artık yatağın içinde bile alıp cep telefonuyla haberler, Twitter'lar, efendim kendiyle alakalı işler, yani takip edeceği her şey insanın yatağına kadar girdi. Düşünün yani, gençlerimiz ellerinde uyuyor bazen. Bu kadar hayatımızın içinde olan bir bölümü dışarıda bırakarak çözümü ondan istememek ya da çözüme onu dahil etmemek düşünülemezdi. Takdir ederseniz siz de bir medya mensubu olarak. Biz çözümde hani kim varsa hani şey bir tabirle taşın altına elini koysun hesabı. Medyadan da biz bu şeyi talep ettik, onlardan da görüş alışverişinde bulunduk. İstanbul ayağında medya buluşması gerçekleştirildi. Hatta bu programı yapanlar da vardı orada. Çok güzel bir toplantı oldu. Çok güzel alışverişte bulunuldu görüşler olarak. Burada kötü örneklerin olmaması bizim için önemliydi. Kötü örnekler oluyordu. İnsanların hayatını etkiliyordu. Sadece evlenme noktasında değil. Yani baktığınız zaman hani orada bir yani şovlar da oluyordu. Hani bir gün
kurgular da oluyordu.
Kurgular yani. Oluyordu. Çok ağzınıza sağlık. Ne güzel ifade ettiniz. Yani onlar oluyordu. Bir gün iyiler, bir gün kötüler. Yani bu toplumumuza güzel örnek teşkil edemezdi. Yani biz bu programların içeriğinin özellikle düzeltilmesi noktasında insanlar saatlerce onun başında oturuyor. Yani seyredecekse düzgün bir şey seyretmesi noktasında yani onların da bir şeyler yapmasını istedik açıkçası. Bir de tabii medyanın hem bu evlenme programları var hem de diğer programları ve haber noktasında da onlardan yani güzel işler yapmalarını açıkçası istedik. Yani vekil olarak söylüyorum. Tabii biz işte programlara sansür olsun demiyoruz. Öyle bir şey kesinlikle arzu etmeyiz. Yani bizim dünyamızda artık o yok. Türkiye literatüründe artık o yok. Ama kendi medyanın da kendi içinde bir öz denetimi gerçekleştirerek bu tür yayınların negatif oluşturacak işte toplumumuzu, ahlakımızı, aile düzenimizi derinden yaralayacaklara kendilerinin de bir öz denetim gerçekleştirmelerini istedik. Tabii bu noktada haberlerin de içeriğinin, özellikle şiddet içerikli haberlerin verilirken, yani tabii siz medya diliyle hangi dili kullanırsınız bilemiyorum ama yani bir şey yaparak bir örtülü şekilde olması gerektiğini ben açıkçası istiyorum, söylüyorum yani şimdi. Eğer olduğu gibi yansıtırsanız yani o zaman iyilik nerede kalacak?
Yani evet, şiddeti özendirici yayınlardan kaçınmak çok önemli.
Şimdi biz yayın yaparken aileyi hem koruyacağız, gözeteceğiz hem de onu kötülüğe sevk etmeyecek şekilde yapmaya çalışacağız. Bunlar doğru olanlar. Yani medya orada hani konuşulurken, görüşler alışveriş edilirken onlar da kendilerince buna hak verdiler diye düşünüyorum. İnşallah biz iyi örneklerin, iyi programların efendim insanlarımız tarafından hem tercih edilmesi hem de efendim örnek alınacaksa oradan örnekler alınmasını arzu ediyoruz. Buna örnek verelim isterseniz. Mesela ben çocukluğumda bir şey yabancı bir dizi hatırlıyorum. Aile dizisi. İsmini söylemeyelim. Reklamlarına girmesin.
Gerçi bitmiştir diyeceğim bitmiştir. Ama yani.
Ama yani mesela onu hatırlıyorum. Her gün orada tabii farklı mesajlar da veriliyordu. Orada o ayrı mesele de. Ama biz kendi kültürümüzü Oraya zerk ederek yapalım o tür programları. Orada her bir günde her bir çocuğun bir problemi oluşurdu. O problem çözülmeye çalışırdı vesaire. Bir sıcak aile ortamı orada hissedilirdi. Yani bizim ülkemizde niye öyle bir şey olmasın, değil mi? Yani hakeza çizgi filmler, medya deyince çocuklar şimdi...
Çok şey var aslında
yani,
medya deyince.
Yani konuşulacak değil mi?
Gerçekten
çocuklar
yani.
Çocuklar mesela çizgi filmlerin evet. başına oturuluyor saatlerce. Niye orada benim hem kültürüm hem milli duygularım gerekirse hangi yaştan itibaren verecekse dini duygularım olmasın?
Aslında TRT bu konuda değil çok mi? Büyük adımlar attı. Evet. Yani TRT'nin kanallarında gerçekten evet. bizim kültürümüzü işleyen evet. özellikle de evet. Diyanet televizyonunda da bu çizgi
teşekkür
filmler
ediyoruz.
Var.
TRT'mize öyle, teşekkür evet. ediyoruz. Yani hakkını da verelim bu noktada. Gerçekten. Yani biz son zamanlarda özellikle yayınlardan yani halkımızdan aldığımız şeyi söylüyorum. Bu benim fikrim olarak değil. Halkımızdan aldığımız intiba olarak da hem seyretme oranı yükseldi hem de kaliteli şeyler yapılmaya başlandı. Yapılıyor. Bu da bize gurur veriyor. Yani evet. devletin bir kurumu olarak ve sizler de çalışanı olarak biz ne kadar gurur duyuyorsak siz de o kadar gurur duyuyorsunuzdur.
Evet, şüphesiz. Tabii süremizi de gözeterek 15 dakikamız kaldı.
Gerçekten.
Evet. Sağ olunuz, ne güzel anlatıyorsunuz. Fakat biraz da kırsaldaki kadına isterseniz evet. değinelim. Çünkü sizin evet. Oralara da gidip biraz önce de söylediniz zaten hani anlattınız. Şimdi kırsaldaki kadının güçlendirilmesi konusunda da çalışmalarınız var. Tabii ekonomik olarak güçlendirilmesi çok önemli. Sadece hı-hı. kırsaldaki kadınların değil yani her yerdeki kadınların. Bu güçlenince bazı sorunlar da çözülmüş oluyor evet. aslında ekonomik anlamda. Yani ne tür öneriler var, neler yapıyorsunuz? Ve son dönemde kadın çiftçilere yönelik çeşitli destekler de var. Hükümetin,
var.
Evet.
Evet. Hemen sondan başlayalım mesela. Peki. Desteklerimiz var. Dün de bunun çok güzel bir örneğini gördük. Sayın Cumhurbaşkanımızın saygıdeğer eşleri Emine Hanımefendi'nin de katılımıyla Gıda Tarım Bakanlığımızın, Gıda Tarım Hayvancılık Bakanlığımızın girişimci kadın çiftçilere yönelik ödül törenleri vardı. Yani biz orada öyle güzel örnekler gördük ki hakikaten kadınlarımız böyle artık kabuğunu kırmış, parçalamış, taşmış, akıyor yani böyle. Ben görünce çok mutlu oldum. Yani o kadın girişimci hanımefendiler çıktılar, bir tiyatro bile sergilediler böyle kısacık da olsa bize. Çok güzel şeylere imza atıyorlar kadınlarımız.
Neler yapmışlar?
Mesela işte efendim... Sumaktan bir şey yapmış yani böyle sıvılaştırmış onu efendim. O birincilik ödülü aldı. Efendim başka bir girişimcimiz Antep'te bir morigan diye bir şeyden bitkiden efendim o kadar çok makarna yapmış. Ne dedi ona? Makarna morika. Neyse şimdi
kendine
yanlış bir şey söyledim.
Yani evet,
M-O ile başlayan makarnaya isim koymuş. Efendim kapsüller haline getirmiş ve bizim dışarıdan ciddi ciddi ben de orada öğrendim. Hem tıp doktoruyum hem de orada öğreniyorum. İlginç. Emine Hanımefendi de bu konuda o kadar güzel bilgilere sahip ki o bize neredeyse aktardı. Kapsülize edilmiş orada. Daha ilaç
Antep'te.
Aa, evet. Yani orada yani kadınlarımız böyle bir de güzel anlattılar bize. Allah'ım ya Rabbim böyle. Yani,
hani bizim hayalimizdi. Vallahi çalışan yani. Kadınların da hayaliydi. Şöyle kapsülleri olsa da yutsak diye. Şimdi, hani çok keyiflidir evet. yemek yapmak. Çok zevkli
severiz
ama.
Her derde deva olarak bir bitki. Evet. Yani faydalarını böyle saymakla bitiremediler. Böyle elimize dosyalar verdiler. Yine başka Adana'dan bir girişimcimiz yine. Lavanta yetiştiriciliği, hatta konuşmayı da girişte o hanımefendi yaptı. Ben dedi ilk önce acaba bu işi yapabilir miyim falan diye dedi. Bana dedi işte bir kredi alacağım söylendi dedi. Oradan başladım dedi. Yani bize takdim ettiği işte veya görsel olarak standı gezerken gördüğümüz lavantanın envai çeşit şeyler var. Karpuzdan reçel yapan, turşu yapan bizim girişimci kadınlarımız var.
Çok
yani
güzel.
Böyle
maharetlerler aslında yani, imkan verildi
evet,
mi? Neler
evet, evet. Bizim tabii yani AK Parti hükümetleri döneminde bütün kesimler desteklendi. izlendiği, gözetildiği efendim gibi bizim kadınlarımız da özellikle yasalarımızla başlayarak, hani belki program başında söylemek gerekirdi. 2010'da anayasaya pozitif ayrımcılık olarak girdi. 2009'da kadın erkek fırsat eşitliği komisyonu kuruldu. Kadınların problemlerini eşitlik noktasında, toplumumuzun her kesiminde kadınların haklarının korunması noktasında mobbingle ilgili yasalar çıkarıldı, yönetmelikler çıkarıldı vesaire. Yani o kadar çok şey verildi ki tabii tarım açısından, Gıda Tarım Hayvancılık Bakanlığı kapsamında da yine kadın girişimcilerimize destekler verildiği ulusal eylem planımız var. Onunla ilgili de %50'si hibe olarak veriliyor. Eğer kadın çiftçi ise buna da öncelik tanınıyor. Kadın çiftçi tarımsal amaçlı kooperatife vesaireye üye ise de herkese yine artı puanlar oluyor. Yani dolayısıyla çiftçilerimiz, özellikle kadın çiftçilerimiz kırsalda kendilerini ispat edecek, işte kendilerini girişimci noktasında gayret gösterecek şekilde imkanlar tanındı ve onlar da yürümeye devam ediyorlar. Biz de bu gururu dün izleyerek bir kez daha yaşamış olduk.
Evet, dünkü programda Sayın Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Sayın Ahmet Eşref Fakıbaba'nın verdiği rakam hakikaten o destekleme çerçevesinde desteğin %75'ini evet, kadınlara vermiş olmaları hakikaten önemli bir tespit.
Evet, benim notlarımda da vardı. 2016 yılında 14.978 kişi başvurmuş. Bunun %75'i kadınmış, kadın çiftçimizmiş.
Çok önemli.
Yani bu çok önemli hakikaten. Böyle ya aklınıza ne gelirse, hani yöresel olarak mesela kayısı, şeyden Malatya'dan, kayısıyla alakalı kadınlarımız çok farklı şeyler yapmış. Yani dediğim gibi Adana'daki lavanta çalışmış, Maraş'taki sumak çalışmış, Kayseri'deki işte efendim orada gördük şey solucan yetiştiriciliği tarımsal şeyden.
Aslında solucanlar sülük, çok önemli.
Sülükle alakalı çalışmalar.
Ki bazı
yani ben şimdi var. Orada her standı gezdikçe kendimi böyle ayaklarım yere basmayacak tarzda uçar olarak gördüm.
Ne güzel, kadınlarımızın yaptığı yani, çalışmalar yani, diye. Bu evet. Arada evet yine zamanı hatırlatmakta fayda var.
O zaman
Konya'dan bahsedelim yani.
Konya'ya geçmeden önce birkaç cümleyle siz aynı evet, zamanda AK Parti İnsan Hakları'ndan sorumlu başkan yardımcısınız. Evet. Çok önemli temaslarınız var evet, yurt içinde, yurt dışında. Özellikle son dönemde İslam coğrafyasında büyük acılar yaşanıyor. Irak'ta, maalesef, Suriye'de, Myanmar'da, yani, Filistin'de, maalesef, Somali'de son terör saldırısı hemen aklımıza
şiddetle
geliyor.
Şiddetle lanetliyoruz, şiddetle.
Evet, bu anlamda ne tür çalışmalarınız var? Kısaca evet, onlara da değindikten sonra evet, Konya'ya geçelim.
Çünkü Konya'da yapılan çalışmaları da öğrenmek evet, isteriz. Evet.
Yani şimdi biz insan hakkı deyince sadece kendimiz için değil, sadece milletimiz için değil, bütün insanlık için insan hakkı diyoruz. Yani bu açıdan bakmayan bütün Avrupa devletlerine, kimse yani, devletleri tek tek sayacak değilim ama ben insanlık adına insan hakkı olarak görmelerini ve o şekilde tutum ve davranışlarda ve politikalara, politika üretmelerini söylüyorum buradan. Yani biz böyle davranmak zorundayız. Yani benim teröristim kötüdür, seninki iyidir, seninki şöyledir, benimki kötüdür diyecek pozisyonda değiliz. Terör olayı yaşadığımız zaman bütün canlar acımalı, bütün yürekler sızlamalı. Bu nerede olursa olsun, bu Amerika'da da olsun, Myanmar'da da olsun, Somali'de de olsun, Suriye'de de olsun, Ukrayna'da da olsun, Irak'ta da olsun, Suriye'de de şey yani Filistin'de de olsun, efendim Nijerya'da da olsun. Yani dünyanın her tarafındaki terörist teröristtir. Mazlum olan, mağdur olan da bizim canımızdır. Yani bu noktada insanların böyle düşünmesi lazım. Kategorize etmek falan ülkenin yaşadığı benim için önemli değildir. Benim bir vatandaşımın canına şu olursa benim için önemlidir demek insanlığa sığmaz. Devletlerin politikalarının da doğru dürüst olmadığını, eğer böyle düşünüyorsa olmadığını gösterir diye söylemek istiyorum. Tabii bu noktada biz insan hakları birim olarak Sayın Razı Kavakçı KAN Başkanlığı'nda çok inşallah güzel çalışmalara imza atıyoruz, atacağız. Sayın Cumhurbaşkanımızın da bizleri uygun görmeleriyle birlikte çalışmalarımız işte ilk böyle büyük program olarak bayram günü, Arefe günü Antep'ten başladı. Biz Sayın Cumhurbaşkanımıza bu programı sunduğumuz zaman Sayın Cumhurbaşkanımız ya bu kadar yani bu programı yapabilecek misiniz buyurmuşlar. Ama sağ olsun arkadaşlarımız, bütün ekibimiz yani yemekleri ve içeceklerimizi gittiğimiz, yolculuk ettiğimiz araçların içinde olacak şekilde biz seyahat ettik. Yani o belki bir programca bunu konuşabiliriz. Mesela Arefe gün orada sabahleyin sabah namazı sınırda Karkamış'ta. Hemen bayram sonrası Cerablus'tan girerek 25 kilometre içeri gittik. Orada bizim Zugara kampımız, AFAD'ımızın yaptığı, gerçekleştirdiği. AFAD ve Kızılay bizim devletimiz olarak bizim öncü akıncılarımız. Nerede bir zorluk var? Haiti'de deprem oluyor. Bizim arkadaşlarımız, kuruluşlarımız, kurumlarımız orada. Tabii bu millet olarak hepimizin gururu. Sayın Cumhurbaşkanımızın 15 yıllık işte politikaları doğrultusunda bu kurumlar daha bir böyle aktif hale geldi. Daha bir mağdurlara, mazlumlara ulaşır hale geldi. Biz tabii sınırdan geçtik, Zugarya'ya gittik ama vatansızlığının ne demek olduğunu orada gördük Dilek Hanım.
Ya bu Hakkı çok Bey. Evet.
Yani çok sıkıntı. Ayağı kopan, yani gözü kör olan o çocukları gördük. Oyuncak almaya çalışılıyor. Yani ben arabaya bindikten sonra bir hanımefendi böyle hani konuşamadı diye bizimle, tabii orada güvenlik çemberi de biraz şeydi. Yani karşı mevziler, YPG vesaire. Yani konuşmak istiyor, sonra böyle el işaretiyle dua ediyoruz dedim ben. Şöyle yaptım, kalbimi gösterip. Ya o da aynısını bana yaptı. Biz gönül diliyle de konuşuyoruz. Ya. Yani illa sözle de olması gerekmiyor. Ama bizim mağdur ve mazlumların yanında olduğumuzu herkes bilsin. Artı vatansız olmak, muhtaç olmak ne demek olduğunda insanlar çok iyi bilsin. Birlik beraberliğimiz bu noktada çok önemli. Yani kim ne derse desin biz 81 milyon tekiz, biriz, tek devlet, tek millet, tek vatan diye bayrak, sıralıyoruz, tek bayrak diye. İnşallah biz öyleyiz ve öyle de kalacağız inşallah. Sonrasında efendim biz tabii böyle hızlı söylemek zorundayım. Karayoluyla Osmaniye kampı, Bayırbucak. Tabii bu gezimizin içeriği şöyle ki her kesimden insanlar ziyaret edecek. İnsan hakkı ihlaline uğramış. Osmaniye, oradan karayoluyla Suruç. Gece 9'da oradaki kamp ziyareti, oradan efendim gece 2 Mardin, düşünebiliyor musunuz? Sabah vardık, gece sabah 6'da sabah kalktık hemen Midyat kampı. Kim var orada? Efendim Yezidiler var, Araplar var. Oradan Silvan'daki Fırat Simple 15 yaşında teröristlerce, bombalı teröristlerce şehit edilen yavrumuz, aile ziyareti. Oradan yine teşkilat şehitlerimiz, şehitlerimizle öğle yemeği Diyarbakır. Oradan 16 ton patlayıcıyla 60 kilo kalan ailelerin yaşadığı ızdırabı paylaşmak adına Danışıklı köyümüz. Yani oradan uçakla gece 2'de İzmir. Orada kim var? Ayağı kopan infaz memurumuz. Efendim yine huzurevi ziyaretimiz. Oradan neresi? Karayoluyla Edremit, Aybüke öğretmenin ailesi. Sabahleyin İstanbul'a uçuş, gece yine başörtü zulmüne maruz kalan, tartaklanan kızımız. Sabahleyin Kadın Kolları Başkanlığı yapmış Ermeni bir hanımefendiyi sabah çayda ziyaret. Bakın her kesimi kucakladık yani, biz evet. Burada.
İnsan hakkı ihlaline uğramış herkese bir şey.
Oradan yani, uçakla öğle vakti. Trabzon, oradan efendim Gümüşhane Torul ve Necmettin öğretmenimizi ziyaret, ailesini, şehidimizin ailesini ve kabrini ziyaret. Tabii Tunceli'de atıldı hainlerce şehit edildikten sonra bir ay sonra cesedi bulundu değil mi?
Efendim son bir dakikamız kaldı.
Son bir dakika, evet. İnanmıyorum. Ay, evet. Ondan sonra tabii ki son şey neydi sorunuz?
Evet, Konya'ya da değinelim dedik. Konya. Birkaç cümleyle yurtdışındaki vatandaşlarımız da çünkü Konyalılar
Konya,
da çok fazla
evet,
var.
Konyalılar hemşehrilerimiz. Sağ olsun Konya bizim hem milli duyguların hem dini duyguların yoğun olduğu bir kadim medeniyet şehri. Öyle tarif edebilirim ben. Bizi hiç mahcup etmedi Konya'mız. Her seçimde, her kapısını çaldığımız zamanda Allah onlardan razı olsun. Onlara çok müteşekkiriz. Sayın Cumhurbaşkanımız da haftaya oraya gelecekler inşallah. Konyalılarla buluşacaklar. Buradan da söylemek istiyorum. Duyurmak istiyorum. Konya ile ilgili projeler gönülleri ferah olsun. Takibimizde biz Konyalı vekiller olarak çok sık bir araya geliriz ve onları her birimiz ayrı ayrı takip ederiz. Metrosu olsun, efendim lojistik merkezi olsun, efendim çevre yolu olsun, büyük projeler bunlar tabii ki. Biz yakışana, Konya'ya yakışana yapacağız. Evet. Hızlı tren olsun, hızlı trenle ve karayollarıyla işte Antalya'ya, Mersin'e, efendim oradan Niğde, Kayseri. Evet. Ya bu projeler devam ediyor. Evet. Konyalı bizi biliyor, biz Konyalı'yı biliyoruz. İnşallah hep beraber Türkiye'mizin geleceği için çok daha güzel günlere uyanacağız, güzel işlere imza atacağız. O konuda kimsenin endişesi olmasın diyorum.
Çok teşekkür ediyoruz efendim. Sağ olunuz. Ağzınıza sağlık. Evet. Teşekkür ederiz. Türkiye ben Büyük Millet Meclisi Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu ile Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu üyesi, AK Parti İnsan Hakları Başkan Yardımcısı ve Konya Milletvekili Doktor Hüsnü Erdoğan stüdyo konuğumuzda bir kez daha teşekkür ediyoruz. Ve gazeteci Hakkı Kurban size de teşekkür ediyoruz geldiğiniz için. Bizler Perşembe günü yine burada olacağız. Görüşebilmek umuduyla. Hoşçakalın.